Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karilerinden Minşavi'nin kıraatiyle dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şamsi 9 Behman 1401 Hicri Kameri 7 Recep 1444 ve Miladi 29 Ocak 2023 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla din alimi Şeyh Salih ile 3 ayların fazileti üzerinden yapılan röportaj, İran basında seçmeler, Fars Körfezi İranlı adalar, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve kalıcı tır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamene.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi yarın İranlı üreticilerle bir araya gelecek. İçişleri Bakanı Hoy depreminde arama kurtarma operasyonunun sona erdiğini, 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Emir Abdullahyan Katarlı mevkitaşı ile ortak basın toplantısında nükleer anlaşma ile ilgili yeni mesaj aldık dedi. İran Meclis Başkanı Galibaf Cezayir'de. Kalkilya'nın doğusunda Filistinli bir genç şehit edildi. Ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı Amerika ve Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısında bulundu. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi yarın bazı üreticiler ve bilgi tabanlı teknoloji alanında çalışanlarla görüşecek. Ayetullah Hamene'yi geçtiğimiz Ağustos ayında Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i ile beraberindeki bakanlar kurulu üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmede üretimin önemine değinmişti. İslam İnkılabı rehberi bankaların, sanayiciler ve üreticilere gerekli kolaylıklar sağlaması gerektiğini vurgulamıştı. Ayetullah Hamene'yi içinde bulunduğumuz 1401 Hicri Şamsi yerine üretim, bilgi tabanlı teknoloji ve istihdam yaratma yeri olarak adlandırmıştı.
İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, Hoy ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen köylerde arama kurtarma operasyonunun sona erdiğini duyurdu. Bakan Vahidi, 5,9 Richter Büyükelçiliğindeki deprem merkezine yakın hasar gören köylerden birinde bölge sakinlerine hitaben yaptığı konuşmada arama kurtarma operasyonunun sona erdiğini ve acil iskan aşamasına geçerek bu bağlamda da önemli girişimlerde bulunulduğunu söyledi. Bakan Vahidi, depremden yaklaşık 70 köyün zarar gördüğünü sözlerine ekledi. Hoy'daki deprem sonucu 3 vatandaş hayatını kaybederken 973 vatandaş da yaralandı. Artçı depremler devam ediyor.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Bugün Katar Dışişleri Bakanı aracılığıyla nükleer anlaşmanın diğer taraflarından mesajlar aldıklarını bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, resmi temaslar için Tahran'da bulunan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman, Ali Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda iki bakan arasında yapılan görüşmeler değerlendirildi. Bugün özel sektör ve kamu sektörü alanındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi baş olmak üzere çeşitli ikili konuları konuştuk, diyen Emir Abdullahyan, İran bölgesel diyalogları her zaman memnuniyetle karşılamıştır ve müzakereye bölge ülkeleri arasında güçlü ve istikrarlı bir işbirliğine ulaşmak için gerekli ön koşul olarak görmektedir ifadesini kullandı. Yaptırımları kaldırma çabaları için Katar'a teşekkür eden Bakan Emir Abdullahyan, Katar Dışişleri Bakanı aracılığı ile nükleer anlaşmanın diğer taraflarından mesajlar aldıklarını bildirdi. Ukrayna Savaşı'na da değinen Emir Abdullahyan, Katar Dışişleri Bakanı Ukrayna kriziyle ilgili bazı fikirler önerdi. İran-Ukrayna müzakerelerinin ilk turu geçtiğimiz aylarda Oman'da yapıldı ve bu müzakerelerin bir sonraki turunun yapılması için her türlü adımı memnuniyetle karşılıyoruz. İran'ın Ukrayna konusundaki tutumu nettir. İran ile Rusya arasında uzun yıllara dayanan ilişkide karşılıklı çıkarlar çerçevesinde ilerlemektedir. Ve Tahran ile Moskova arasındaki her türlü yapıcı ilişki başka taraflara karşı değerlendirilmemelidir. Ayrıca İran ile Ukrayna arasındaki ilişkiler düşmanlık anlamına da gelmemelidir ifadelerinde bulundu.
Emir Abdullahyan ayrıca Siyonist rejimin Batı Şeria'daki son eylemlerinde üzüntü duyduğunu belirterek İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı şiddetle kınadı. Bakan Emir Abdullahyan, Amerika'nın İran'la işbirliği yapmaması için Irak'a yaptığı baskı da dahil olmak üzere bölgeye yönelik tehditleri hakkında bir soruyu şöyle yanıtladı. İran, Amerika yaptırımlarını etkisiz hale getirmek için çeşitli yöntemler kullandı ve kullanmaya devam edecek. Bölgedeki dostlarımız ve müttefiklerimizle bu yapıcı olmayan eyleme ve Amerika'nın ve bazı batılı ülkelerin insan haklarının sistematik ihlallerine karşı koymaya devam edeceğiz. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Ali Sani de bugünkü görüşmede bölgenin güvenliğinin artırılması ve tansiyonun düşürülmesi konusunda istişarelerde bulunduk dedi. Muhammed Bin Abdurrahman Ali Sani yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan müzakerelerin tüm tarafların anlaşmaya dönmeye çağırdıklarını ifade ederek Amerikalılar anlaşma konusuyla ilgili olarak İran'a iletmemiz gereken bir mesaj verdiler ifadesini kullandı. İran ve Katar arasındaki ilişkilerin bölgesel istikrar için önemli olduğunu belirten Katar Dışişleri Bakanı, ülkesinin bölge ülkeleriyle İran arasındaki ilişkileri her zaman mümkün olduğunca arttırmaya çalıştığını vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, devrim muhafızlarına karşı bir şey yapılması halinde İran İslam Cumhuriyeti'nin yanıtının oldukça ağır olacağını vurguladı. Bakan Abdullahyan bugün Dışişleri Bakanlığı'nda yaptırım listesine alınan 4 milletvekiliyle görüşmede böyle bir karar alan Avrupa Parlamentosu'nun İran'ın iç ortamı ve hatta yurt dışındaki İranlılar hakkında doğru dürüst anlayışa sahip olmadığını gösterdiğini ifade etti. Devrim muhafızlarının İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi askeriyesinin bir parçası ve hakimiyet kurumu olduğuna dikkat çeken Bakan Emir Abdullahyan, devrim muhafızlarına karşı herhangi bir girişime İran'ın yanıtının oldukça ağır olacağını söyledi.
İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf ve beraberindeki parlamento heyeti Cezayir'e gitti. Galibaf'ı Huari Bumediyen Havalanı'nda Cezayir Ulusal Halk Meclis Başkanı İbrahim Bugali karşıladı. Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf ve beraberindeki heyet 17. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri Parlamento Birliği Konferansı'na katılmak üzere dün akşam saatlerinde Cezayir'e gitmişti. Galibaf Cezayir ziyareti öncesi havaalanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada bu konferansa 20'den fazla ülkenin meclis başkanları katılacak. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri Parlamento Birliği Konferansı İslam ülkeleri için çok önemli bir platformdur dedi. Galibaf sözlerine şöyle devam etti. Batı ülkelerin yürüttüğü İslamofobi politikası ile Filistin'deki durum göz önüne bulundurulduğunda İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri Parlamento Birliği Konferansı kritik bir dönemde yapılacaktır. Bu konferansta İslam dünyası barış için dayanışma ve sürdürülebilir kalkınma başlığı altında girişimci bir teklif sunacağız. Cezayir ziyareti hakkında Galibaf açıklamasının devamında bu konferans sırasında Cezayirli yetkililerle ikili görüşmelerimiz olacak. Afrika kıtası bugün İslam dünyasının önemli ekonomik ve kültürel fırsatlarından biridir ifadesini kullandı.
İslam Şura Meclisi Uluslar Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Yakup Rızazade, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliği'nde yaşanan olayı işaretle İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti halkı ve devletiyle eskiye dayanan dostane ilişkilere ilaveten dil, kültür ve din olarak da birçok ortaklıklara sahip olduğunu kaydetti. Elim olayın kişisel anlaşmazlık ve ailevi nedenlerden kaynaklandığını söyleyen yetkili, hiçbir etkenin iki ülkenin ilişkilerine zarar veremeyeceğini, hatta Siyonist rejiminde Tahran Büyükelçiliği olayını suistimal edemeyeceğini ifade etti.
Yönetmenliğini Ruhullah Ekberi'nin yaptığı Yörük Kızı belgesel filmi Fransa'nın başkenti Paris'te sinema severlerle buluşacak. Fransa'da İran Belgesel Filmleri Festivali'ne geri sayım başladı. Yörük Kızı belgeselli İran şampiyonu kadın kickboksçu Susan Reşidi'nin hayatını anlatıyor. Göçebe hayat sürdüren Susan Reşidi tüm sorunlar ve engellere rağmen birkaç kez ülkede kickboks şampiyonu olmayı başarmıştır. 3-5 Şubat tarihleri arasında Paris'te gerçekleştirilecek olan İran Belgesel Filmleri Festivali, İran yapımı belgesel filmlerini Fransız sinema severleri tanıtmak amacıyla düzenleniyor.
Batı Şeria'nın Kalkiriya kentinin doğusunda dün gece Filistinli bir genç silah taşıdığı ve eylem gerçekleştirme niyetinde olduğu iddiasıyla Siyonist yerleşimciler tarafından şehit edildi. İşgal rejimi televizyonu 12. kanalı, Filistinli silahlı bir gencin Kalkiriya yakınlarındaki Kedumim Siyonist yerleşkesine baskın düzenlediğini, yerleşkedeki güvenlik görevlilerinden birinin genci fark ederek üzerine ateş açtığını söyledi. Haberde ayrıca Yahudi yerleşimci güvenlik görevlisinin üzerine ateş açtığı Filistinli gencin olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Yerel kaynaklar şehit gencin Nablus'a bağlı Kuseyn köyü sakinlerinden 18 yaşındaki Kerem Ali Ahmet Selman olduğunu duyurdu ve Filistinli gencin şehit olduğu haberi köydeki camilerin hoparlörlerinden ilan edildi. İslami Direniş Hareketi Hamas, Kedumim Siyonist yerleşkesinde girdiği silahlı çatışmada şehit düşen Kerem Ali Ahmet Selman için başsağlığı mesaj yayınlandı. Hamas konuyla ilgili yayınladığı bildiride Filistin halkının meşru haklarını ve Mescid-i Aksa'yı savunmak için işgal güçlerine ve Siyonist yerleşimcilere hedef almaya devam edeceğini belirtti. İşgal güçleri Filistin halkına güvenlik baskılarını ve zulmünü sürdürürken Kudüs'te dün işgal güçleri tarafında yaralanan bir genç şehit oldu. Bu arada işgalcilere karşı son 24 saatte çok sayıda diriliş eylemi gerçekleşti. Ayrıntılı haberi dinleyelim.
Filistinli direnişçilerin son 24 saatte Batı Şeria'da gerçekleştirdikleri 78 direniş eylemi 7 işgalcinin ölümüne ve 12 işgalcinin yaralanmasına yol açtı. Direnişçiler aynı sürede 19 ateş açma, 2 el yapımı patlayıcı atma, 19 Molotov kokteyli ve havai fişek atma eylemi gerçekleştirerek 2 yerde Yahudi yerleşimcilere karşı koydu ve 35 noktada işgal güçleriyle çatıştı. Dün Silvan, Kalendia kampı, Şufat kampı, Surbahir, Kalendia kontrol noktası, El Ayzeriye, Eskibel'de Erram, El İseviye, Eşya ve Ettur'da işgal güçleriyle Filistinler arasında çatışmalar yaşandı. Filistinli direnişçiler Ramallah'ta Halamiş ve Dolev Yahudi yerleşkeleriyle Ofer cezaevine doğru ateş açarken Nebi Salih ve Sencel köylerinde işgal güçleriyle Filistinler arasında çatışmaların yaşandığı ifade edildi. Direnişçiler Cenin'de de Dotan kontrol noktasında görevli işgal askerlerine, Şaket Yahudi yerleşkesine ve Salim askeri kışlasına ateş açtı. Filistinli direnişçilerin ayrıca Kabatiya ve Caba beldelerinde işgal güçlerine ateş açtığı Beit Lahin kentinin güney girişinde Azbetu Calud bölgesinde ve Azun bölgesinde işgal güçleriyle Filistinler arasında çatışmaların yaşandığı kaydedildi. Tahran Radyosu muhabiri Sultan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Amerika ve Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısı yayınlayarak yabancı karşıtı ve ırkçı nitelikte saldırılar ile dini hoşgörüsüzlüğüne dikkat çekti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Amerika'da yaşayan ve Amerika'ya seyahat edecek Türk vatandaşlarının tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bakanlığın açıklamasında, Tyler Nichols isimli bir kişinin Amerika'nın Tennessee eyaletinin Memphis şehrinde polis şiddetine maruz kaldıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine Amerika çapında protestolar gerçekleştirildi, hatırlatıldı. Son dönemde Amerika üzerinde yabancı karşıtı ve ırkçı nitelikte sözlü ve fiziksel saldırılar yaşandığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi. Yaşanan protestolar uyarınca Amerika'da yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın tedbirli olmalarında gösterilerin yoğunlaştığı bölgelerden uzak durmalarında olabilecek yabancı düşmanı ve ırkçı tacizler ve saldırılar karşısında soğukkanlı davranarak yerel güvenlik güçlerine başvurmalarında ayrıca yerel basın yayın kuruluşlarına da yakından izlemelerinde ve Amerika güvenlik güçleriyle bakanlığımız, Washington Büyükelçiliğimiz ve Amerika'daki başkonsolosluğumuzun yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerinde özellikle fayda görülmektedir.
Avrupa Birliği ülkeleri Norveç ve İsviçre'ye Türk vatandaşları tarafından yapılan iltica başvurusu tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Türkiye gibi Avrupa Birliği'ne aday ülkeler olan Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Moldova vatandaşlarından gelen iltica taleplerindeki artış dikkat çekti. Avrupa Birliği normalde güvenliği olarak kabul edilen ve uluslararası koruma talebi için uygun olmayan ülkelerden gelen iltica başvurularında yaşanan artıştan endişeli. Özellikle Hindistan, Bangladeş, Fas, Mısır ve Peru'dan gelenlerin yaptığı başvurularda patlama yaşandı. Avrupa Komisyonu 2022 yılındaki iltica başvurularının 924 bine ulaşarak 2016'dan beri en yüksek seviyeye çıkacağını tahmin ediyor. Sınırlardan düzensiz geçişlerde 3'e katlanarak 330 bine çıkması bekleniyor.
Pakistan'ın Beluchistan eyaletinde otobüsün dağ geçidinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 44 kişi öldü. Ulusal basındaki haberlere göre otobüs Katta'dan Karaçi'ye giderken Lesbela bölgesinde dağ geçidinde devrildi. Polis yetkililere 44 kişinin öldüğü, kazaya sürücünün hız kurallarına uymamasına neden olduğunu bildirdi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Luhansk'ta dün yerel saatte 7.30'da kasten bir hastane hedef aldığını, 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de yaralandığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki Novaryadar'da bulunan bölge hastanelerinin binasına Amerika yapımı HIMARS çoklu fırlatma roket sistemini kullanarak kasıtlı bir saldırı düzenledi denildi. Bakanlık söz konusu saldırının bir savaş suçu olduğunu ifade ederek, çalışır durumda olduğu bilinen sivil sağlık tesisine yönelik kasıtlı füze saldırısı şüphesiz Kiev rejiminin iğrenç bir savaş suçudur. Bu suçun planlanması ve uygulanmasında tüm suç ortakları bulunup adalet önüne çıkarılacaktır dedi.
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Melnik, Almanya'dan ülkesine HDW-212A denizaltısı göndermesini istediklerini belirtti. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Melnik, Berlin'den dünyanın en iyi denizaltılarından birisi olduğunu söyledi. Alman yapımı HDW-212A denizaltısı göndermesini istediklerini belirtti. Melnik, Karadeniz'de Rus güçlerine karşı kullanmak istediklerini belirtti. Söz konusu denizaltısı için neden Ukrayna'ya gönderilmesin ki ifadelerini kullandı. Alman ordusunun envanterinde 6 adet HDW-212A denizaltısı olduğu biliniyor. Almanya dahi daha önce baskılar karşısında Ukrayna'ya kendi yapımı olan Leopard 2 tanklarından göndermeyi kabul etmişti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Ukrayna'ya söz konusu tanklar dışında yeni askeri yaptırımlar yapılması konusunda istekli olmadığı biliniyor.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Alexey Pushkov, şu anda Avrupa'yı saran çılgınlığı, Birinci Dünya Savaşı öncesinde tüm ülkelerin birbiriyle savaşmaya çalıştığı duruma benzetti. Pushkov, Telegram hesabındaki paylaşımında, şu anda Batı'yı saran çılgınlık, Birinci Dünya Savaşı öncesinde tarafların kontrolsüz bir şekilde birbirleriyle çatışmaya çalıştığı Avrupa'yı saran çılgınlığa benziyor. Şimdi karşı konulmaz bir istekle Rusya ile çatışmaya çalışıyorlar ve şimdiden onunla savaş halinde olduklarını açıkça ilan ediyorlar diye yazdı. Rus politikacı, NATO'nun Ukrayna'ya askeri yardım için her şeyden önce kendisinin belirlediği tüm kısıtlamaları ve sınırları bir yana iterek Rusya ile doğrudan bir askeri çatışmaya doğru tüm hızıyla ilerlediğini sadece körler görmüyor ifadesini kullandı.
Amerika'da 5 polis memuru tarafından şiddete maruz kalan, daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tyre Nichols için protesto düzenlendi. Washington Square Park'ta toplanan protestocular New York Times meydanına kadar yürüdü. Amerika'nın Tennessee eyaletinde 7 Ocak'ta polislerce dövülen ve kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybeden siyahi Tyre Nicholson, darp edilmesine ilişkin görüntülerin yayınlanmasının ardından polis şiddeti ülkede protesto edildi. Amerikan Başkanı Joe Biden konuyla ilgili yaptığı açıklamada korkunç görüntüleri görmekten dolayı öfkeli ve oldukça üzgün olduğunu belirtti. Biden görüntüleri izleyen herkesin haklı olarak öfkeleneceğini ifade etti, ancak protestoların barışçıl şekilde yapılması ve şiddetle yıkıma başvurulmaması çağrısında bulundu.
Ve Irak'ın Erbil kentinde bir ticari pazarda büyük yangın meydana geldiği belirtildi. Bağdat El-Yom'un haberine göre Iraklı kaynaklar ülkenin kuzeyinde bulunan Erbil kentinin Setakan bölgesinde sağlık ürünleri pazarında büyük yangın meydana geldiğini duyurdu. Yangın ardından kurtarma ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak ve yangında mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Siyonist rejim İsrail'de iç savaş çıkabilmesiyle ilgili. İsrail İç İstihbarat Servisi Shin Bet, Shabak'ın eski başkanı Yuval Diskin, Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı kabinenin kurulmasının ardından işgal altındaki toprakları bekleyen iç savaşın ciddiyeti konusunda uyarıda bulundu. Arapça yayın yapan Londra merkezli Royal Yom gazetesinde yayınlanan analizde, İsrail İç İstihbarat Servisi Shin Bet'in eski başkanı Yuval Diskin, Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı kabinenin kurulmasının ardından işgal altındaki toprakları bekleyen iç savaşın ciddiyeti konusunda uyarıda bulundu. Analizde şu ifadelere yer verildi. Faşist ve ırkçılardan oluşan iktidar koalisyonundaki Benjamin Netanyahu destekçileri ile Siyonist toplumdaki liberal gruplar arasındaki suçlamalar sürüyor. Böyle bir durumda uzmanlar İsrail'deki iç bölünmenin iki taraf arasında bir iç savaşa yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Bugünlerde ırkçı bir rejim kurmaya çalışan yeni Netanyahu kabinesinin politikaları sayesinde işgal altındaki topraklarda kötüleşen hayat şartları, ekonomik durgunluk ve hızlanan yabancı sermaye çıkışına tanık oluyoruz. Aynı zamanda tersine göç için çağrılar yapılıyor. Muhalefet cephesine katılan Siyonist rejimin iç istihbarat servisi Shin Bet'in eski başkanı Yuval Diskin, Yedioth Ahronot gazetesinde yayımlanan bir yazıda da şu değerlendirmelerde bulundu. Hakkında adli soruşturma bulunan başbakanın çıktığı bu çılgın yol durdurulamazsa, İsrail'de Yahudi demokrasisinin kapandığını göreceğiz. Sistem kalabilir ama arkadaşlarımla onun için onlarca yıl savaştığımız, atalarımızın kurduğu İsrail olmayacak. Bağımsızlık bildirgesi denilen sağlam bir kalesi olan yurdumuz da olmayacak. Gösteriler dava ve mücadelenin başlangıcıdır ancak acil durumlarda daha kararlı ve şeffaf önlemler alınmalı. Bazı bölgelerde hayatı durma noktasına getirmek için en iyi ve hızlı yöntem grevdir. Bunun yapılması daha uygundur. Grevleri sendikalar yapabilir, yapmazlarsa başka yaratıcı girişimler aramalıyız.
Yuval Dizgin şöyle devam ediyor. Toplumun hayatı kesimlerinde bulunan azınlık gruplar grevlerle yargı sistemi ve siyasi yapıya yönelik darbelere karşı çıkarak azınlığın sorunlara katlandığını çoğunluğa anlatmaya çalışır. Bu çoğunluk doktor, avukat ve akademisyenlerden oluşuyor. Toplumda aşırı sağcıların saldırdığı bir azınlık daha var. İsrail'de yaşayanların %20'sini oluşturan Arap toplumu. Sağlık Bakanlığı'nın istatistiklerine göre bu %20'lik azınlık doktor ve hemşirelerin yarısını, diş hekimleri ve eczacıların yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Dizgin bu bilgilerin toplumdaki her iki kişiden birinin Netanyahu kabinesini seçmediğini gösterdiğini işaretle şöyle diyor. Demokrasi toplumun tüm kesimlerinin ve insanların koordine edilebileceği ortak ve temel motivasyondur. Bu ilke İsrail'de tüm kesimlerin ayakta durmasını ve ilerlemiş toplumun bir parçası olmasını sağlar. Aşırı sağcı partilerin çıkardığı ırkçı yasanın bu ilkeyi hedef alması felakettir. Gerçek ve güçlü demokrasinin krizler yaşayan Batı Asya bölgesinin en güçlü silahı olduğunu, kendilerini çevre ülkelerden ahlaki olarak ayıranın ise böyle bir ayrım olduğunu iddia eden Dizgin, bunun teknik ve askeri alanlardaki üstünlük kadar önemli olduğunu söyleyerek Netanyahu'nun başbakanlık döneminde zayıflayan hukukunun üstünlüğünün kurumların da altyapısının sarsmasına yol açtığını belirtti. İç İstihbarat Servisi Şimbet'in eski başkanı Yuval Dizgin kalem aldığı yazının sonunda "Giriştiğimiz mücadele İsrail'de Siyonizmi korumadaki tarihsel rolünün farkında olan liberal güçlerin doğmasına yol açmalıdır. Bu grupta protestolardan çıkacak ve birbirine sadık güçlü bir ekibin yetiştirilmesine katkıda bulunacaktır. Böyle bir grup İsrail'i bir kez daha sözde bağımsızlık bildirgesinin çizdiği yola döndürülebilir" dedi. Son günlerde Başbakan Benjamin Netanyahu'nun da yargının yetkilerinin kısıtlandığı yasa tasarısı, yasa teklifi ve politikalarına tepki gösteren on binlerce kişi Tel Aviv'de toplandı. Sivil toplum kuruluşları, hukukçular ve yüksek teknoloji sektöründen bazı grupların çağrısıyla yüz binlerce kişi meydanlara indi.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerikan polisinin siyahilere karşı şiddeti bitmemesiyle ilgili. Amerikan polisi bir kez daha yeni bir şiddet eylemine imza atarak siyahi bir genci katletti. 29 yaşındaki siyahi Tyre Nichols, polis tarafından darp edildikten sonra hayatını kaybetti ve ülke genelinde tepkilere yol açtı. Kimi yetkililer de Amerikan polisinin yeni barbarlığından dolayı öfkelendi. Amerika'nın Tennessee eyaletinde 7 Ocak'ta polislerce dövülen ve kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybeden siyahi Tyre Nichols'un darp edilmesine ilişkin görüntülerin yayımlanmasının ardından polis şiddeti ülke genelinde protesto edildi. Mapping Police Violence isimli sitenin güvenlik kaynaklarından derlediği bilgilere göre Amerika'da 2013'ten 2019'un ortasına kadar polis şiddeti nedeniyle siyahilerde dahil 7666 kişi yaşamını yitirdi. Bu kişilerin ölümüne yol açan olayların %95'i gözaltı esnasında yaşanırken Kaliforniya, Texas ve Florida polis şiddetinin en çok olduğu yerler olarak öne çıkıyor. Ayrıca sitenin derlediği bilgilere göre ülke nüfusunun %13,4'ünü oluşturan siyahiler beyazlara oranla polis şiddetine 2,5 kat daha fazla maruz kalıyor. Gerek polisin orantısız güç kullanması, gerekse de siyahilerin bu olayları sık sık yaşaması ise çoğu zaman büyük protestolara yol açıyor. 2013'te kurulun "Siyahilerin Hayatları Önemlidir" adlı sivil toplum kuruluşu ülkedeki birçok olayda gösterilere öncülük etti. Amerika'da 2014 Temmuz'da New York'ta Eric Garner adlı siyahi, Floyd'a benzer şekilde gözaltı sırasında boğularak hayatını kaybetti. Garner de Floyd gibi polis memurlarına nefes alamadığını söyledi. Garner'in son sözleri olan "nefes alamıyorum" cümlesi o dönemki ülke çapındaki gösterilerin sloganı oldu.
46 yaşındaki George Floyd ise 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te gözaltına alınırken bir polisin de uzun süre esnesinde diziyle basması nedeniyle "dakikalarca nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı. Floyd'un olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanmış. Yoldan geçenlerin de cep telefonları ile kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Görüntüler de ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı. Ülkede protestoların şiddet olaylarına ve yağmalara dönüşmesi nedeniyle birçok şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, ulusal muhafızlar görevlendirilmişti. Amerikan polisinin tavrının düzeltilmesine ilişkin verilen çeşitli sözlere rağmen, pratikte bu bağlamda hiçbir etkin girişim yapılmamış ve hala Amerikan polisi şiddet eylemlerine ve siyahilere barbarca katletmeye ve yaralamaya devam etmekte. Amerikan polisinin son şiddet eylemindeki tavrı, hatta üst düzey Amerikan yetkililerine de açıklama yapmak zorunda bırakacak kadar insanlık dışıydı. Nitekim FBI direktörü Christopher Wray, yaşanan olayın trajedi olduğunu ve videodan dehşete kapıldığını belirtti. Amerika Kongre temsilcileri de olaya tepki gösterirken bağımsız senatör Sanders yaptığı açıklamada bu barbarca cinayeti işleyenlerin cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Çeşitli insan hakları örgütlerinin raporlarında Amerika'da sistematik olarak ırkçılığın yapıldığını ve polisin sürekli şekilde şiddet eylemlerine devam ettiğini de gösteriyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde Recep ayının Allah ayı olduğunu, Şaban ayının peygamber ayı olduğunu ve Ramazan ayında ümmetin ayı olduğu şeklinde bir buyruğu vardır. Ayrıca Recep ayı ile ilgili yaşanan olaylar ve daha genel bir anlamda Şaban ve Ramazan ayla ilgili yaşanan tarihi olaylar ve manevi faziletleri İslam açısından önemli üzerinde durulan konular arasında gelmektedir. İslam dünyasında her yıl manevi bir iklimin hüküm sürdüğü ve Ramazan bayramı ile sona eren 3 aylar Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunmaktadır sevgili dinleyicilerimiz. Biz de bugün sohbetimizde bu konuyla ilgili Recep, Şaban ve Ramazan ayının faziletleri ve önemiyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşacağız. Din alimi Sayın Şeyh Salih Hocamız bugün sohbetimizde bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz, saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk, sağ olasınız. Teşekkür ederim. Hizmetinizde var.
Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi bildiğiniz gibi çok değerli günleri yaşamaktayız. Yani İslam dini açısından 3 ayın önemi büyük bir değere sahip olan bu günlerde. Yani çeşitli aslında hadislere de bakarak bu ayların değerini anlamak Müslümanlar için daha da önem arz etmektedir. Şimdi Recep ayındayız. Önümüzdeki ay Şaban ve en sonunda Ramazan ayını idrak edeceğiz. Çeşitli olayların tarihi açıdan, İslam tarihi açıdan bu aylarda vuku bulması önem taşımaktadır bildiğiniz gibi. Şimdi 3 ayın fazileti ne demektir? Bunu nasıl anlatmalıyız dinleyicilerimiz efendim?
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Ben ilk önce bütün Müslümanlara Recep ayı ve Şaban ayı ve Ramazan ayı yetişmeyi tebrik arz ediyorum. İnşallah Allah-u Teala bizim hepimize o tevfiki inayet etsin ki biz bunların hakkını eda edelim. Recep ve Şaban ve Ramazan öyle bu 3 aydır ki Allah-u Teala onlara çok büyük bir fazilet ve dereceler vermiştir. Ve onlar ki bu 3 ayların haklarını eda etseler, yani haklarını eda etmek manası budur ki yani bu ibadetleri ki bu 3 ayda Allah-u Teala ya farz kılmıştır ya da sünnet kılmıştır. Bu ibadetleri en güzel bir şekilde yerine getirsinler. Tabi bunları da Allah-u Teala o kadar dereceler veriyor ve sevaplar veriyor ki yani insanın aklı yetişmiyor ki ne kadardır ve bu sevapların sayısı ne kadardır. O buyurduğun, işaret ettiğin ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Recep Allah'ın ayıdır, Şaban Peygamberin ve Ramazan ümmetin ayıdır. Evet, bu sahih bir hadistir. Bu Recep ve Şaban Allah-u Teala bir ünsüz gibi kılmıştır Mahi Mübarek Ramazan'ı. Nasıl ki mesela bir adam bir kitabı yazıyor ya bir makale yazıyor, bir ünsüz ona yazıyor. Ta ki o kimse ki o makaleyi istese okuya ya o kitabı bu ünsüzde şey olur yani aşina olur. Mesela o kitabın muhtevası nedir? Burada da Allah-u Teala bu Recep ve Şaban'ın mukaddeme gibi Mahi Mübareke bırakmıştır ki insanlar, Müslümanlar bu Recep ve Şaban'da hazırlık yapsınlar. Mesela bazı Recep günleri oruç tutar ve bazı ibadetlerini daha diyen aylardan daha çok ibadetleri vardır yerine getiren. Şaban ayı da aynı öyle. Ta ki Mahi Mübarek Ramazan yetişende tabi kamilen hazırlığı olur ve o Mahi Mübarek Ramazan'a girdiği zaman onun en güzel şekilde ibadetlerini yerine getirecek. Ama eğer ki mesela bu 2 ay olmasa öyle birden mesela Mahi Mübarek'e girmek biraz bazı nefislere, bazı insanlara olabilir ki mesela biraz böyle zor gelir. Ama bu 2 ay rahatlaştırıyor mesela Mahi Mübarek'in ayına girmeyi rahatlaştırıyor. Bu Recep ve Şaban aynı bir mesela namazın şartları gibidir. Namazın şartı birisi de farz edelim. Mesela abdesttir. Abdest eğer olmasa adam giremiyor Mahi Mübarek'e. Yani giremiyor mesela o namaza. Namaza çünkü namaz şartsız olmaz. Öyleyse ilk önce gerek abdest yerine getireyim, abdest ala, ondan sonra namaza girecek. Burada da aynı Allah-u Teala böyle bırak koymuştur ki mesela insan Recep ayı, Şaban ayını bu aylara gire ve onların bazı ibadetlerini en az yerine getire ta ki Mahi Mübarek Ramazan'a yetişiyor ve Mahi Mübarek'e giriyor ve ibadetlerini yerine getiriyor. Allah-u Teala bu Recep ve Şaban aylarına çok fazilet vermiş. Recep'in hakkında bir ya iki tane şey elbette çoktur hadisler. Ama bir iki tane dinleyicilere söyleyeyim ki buyurur ki Recep, Şehr-i Recep, Şehrullahul Esad. Bu bir hadistir. Bir de diyor Şehrullahul Esam. Esad vardır, Esam da vardır. Şehrullahul Esad, Esad manası odur ki Allah'ın rahmetini döküyor. Daha diğer aylardan daha çok döküyor. Şunu sad dökmek manasına sad dökmek manasına geliyor. En sad yana daha çok döken. Bu bir hadistir ve bir hadiste buyurur ki Şehrullahul Esam. Elbette bazı mesela alimler bazı manalar vermişler bu Esam'a. Halbuki benim o kadar ki ben araştırdım baktım ki Esam yani sağır. Ve niye mesela bu sağır ay mesela diyorlar? Çünkü öyle bil ki bu ay o kadar rahmetlidir. Öyle bil ki bir insan sağırdır. Bazı insanlar eğer bir küçük bir şeyleri yaparsa da ki iyi değil. Ama o kulağı sağırdır, o işitmiyor. Recep ayı da aynı öyle kulağını sağır ediyor. Ki bazı hataları işitmesin mesela. Ta ki Allah-u Teala o hataları mesela yazmasın. Ve hulası Recep ve Şaban böyle bir mukaddemelerdir ki İnsan inşallah, Müslümanlar inşallah hepsi bu ayların hakkını eda edecekler ve Mahi Mübarek'in hakkını da inşallah çok iyi bir şekilde eda edecekler. Ve Recep ve Şaban elbette bunu diyeyim ki İslam'dan önce de bu aylar saygıları vardı, saygı evet. Vardı. Mesela müşrikler de hatta buna saygı gösterirler de.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Şeyh Salih hocamızın görüşlerini, 3 ayların faziletiyle ilgili dinlenmiş olduğunuz sohbetimizin bu konuda ikinci ve son bölümünü yarın akşamki yayınımızda sizlere sunacağız. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımıza gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Filistin direnişinin Kudüs'te işgalci siyonistlere yönelik şehadet eylemi ardından tebrik mesajlarının devam etmesi, Amerikan polisinin siyahi bir genci öldürmesine karşı tepkilerin giderek büyümesi gibi Haberler göze çarparken Risalet gazetesinde Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşı Rus yetkilinin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Rusya Federasyonu Konsey Üyesi, Rusya'ya yaptırımlar hiçbir yere varamaz ve sorunları büyütmekten başka bir işe yaramaz dedi. Rusya Federasyonu Konsey Üyesi Vladimir Chizov, Russia Today televizyon kanalına verdiği röportajda Rusya'ya yönelik Batı yaptırımları etkisizdir diye kaydetti. Vladimir Chizov, Batı tanklarının bahara kadar Ukrayna'ya ulaşacağını kaydederek şöyle dedi. Tankları transfer için hazırlamak birkaç ay sürer. Öte yandan birlikleri eğitmek 3 ay sürüyor. Bu eğitim yakında başlayacak ancak tankların transfer için daha fazla zamana ihtiyacı var. Batı'nın 2014 yılında Rusya'ya karşı ilk yaptırım paketi uygulandığında amaç Rusya'yı Ukrayna ile müzakere masasına oturmaya ikna etmekti. Bu müzakereler başladı ve Minsk anlaşmasına neden oldu. Batı'nın bu diplomatik eylemlerinin amacı Ukrayna'ya daha fazla yardım sağlamaktı. Minsk anlaşması 2014 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından oy birliğiyle desteklenen bir anlaşmadır. Şimdiye kadar Fransa, Almanya ve İngiltere uluslararası yasaları çiğnedi ve Rusya'ya yaptırım uyguladılar. Rusya'ya yönelik yaptırımlar bir yere varmayacak ve sadece sorunları artıracaktır. Bu, Avrupa'da yaşanan sorunlarda açık ve net olarak görülebilir.
Tahran Radyosu.
İtilat gazetesinde Filistin İslami Cihat Hareketi medya bürosu sorumlusu Davud Şahab'ın Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Kudüs'teki şehadet operasyonunu kınamasının Filistin halkına ihanet olduğunu vurgulaması, Dünya Gıda Programı İcra Direktörü'nün uluslararası toplumdan Suriye'ye yatırım yapmasını talep etmesi gibi haberlere yer verilirken, Cam-ı Cam gazetesinde Lübnan Hizbullah Hareketi'nin direnişin Siyonist rejimin ceninde işlediği katliama yaptığı misillemeyi tebrik etmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Lübnan Hizbullah Hareketi direnişin Siyonist rejimin ceninde işlediği katliama yaptığı misillemeyi tebrik etti. Hizbullah açıklamasında şu ifadelerde bulundu. Hizbullah şehit direnişçi Alkam Hayri tarafından işgal altındaki Kudüs'te gerçekleştirilen ve onlarca yerleşimcinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan direniş operasyonunu tebrik etmektedir. Kahramanca gerçekleştirilen bu operasyon düşmanın kafasını karıştırdı. Güvenliğinin ve eylemlerinin kırılganlığını ortaya çıkardı. Bu eylem Siyonist rejim ve yerleşik sakinlerinin kalbine korku ve endişe saldı. Bu operasyon aşırılık yanlısı Siyonist rejime güçlü bir darbedir. Biz Filistin halkı, onların direniş grupları ve onurlu mücahitleriyle tam dayanışma içindeyiz. Filistin direniş gruplarının Filistin halkını savunmak için attığı tüm adımlarda onlara olan mutlak desteğimizi bir kez daha yineliyoruz. Bazı basılı hükümetlerin, Arap hükümetlerin ve Müslüman hükümetlerin Siyonist düşmanın Cenin kampında gerçekleştirdiği ve birçok Filistinlinin şehit olmasına yol açan katliama karşı uyguladıkları çifte standardı şiddetle kınıyoruz. Bu operasyondan dolayı Filistin halkı ve onun tüm direniş gruplarını ve mücahitlerini kutluyoruz.
Hemşeri gazetesinde Nijeryalı Müslümanların İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakarete karşı protesto gösterilerine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Nijeryalı Müslümanlar yurdun çeşitli bölgelerinde İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik aşağılayıcı eylemi miting ve yürüyüşlerle kınadılar. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre yüzlerce Nijeryalı Müslüman Nijerya'nın çeşitli kentlerinde caddelere çıkarak İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı protesto etti. Bu arada Nijeryalı din adamı Yakup Kurna yaptığı açıklamada terör eylemlerinin ve İslam'a yönelik saygısızlıkların Avrupa ve Batı hükümetlerinin emri ve desteğiyle gerçekleştirildiğini söyledi. Nijerya'nın çeşitli şehirlerinde Müslüman halk ellerinde Kur'an-ı Kerim'le caddelere çıkarak İsveç'e ölüm sloganları atarken, son olarak İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki olarak bu ülkenin bayrağını yaktı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarının cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonu uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Pars Körfezi'ndeki İran Adaları.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin Fars Körfezi'ndeki adalarını tanıttığımız sohbetimizin birinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Fars Körfezi, İran'ı Hürmüz Boğazı üzerinden ve Hint Okyanusu'na açılarak dünyanın diğer açık sularına bağlayan bir denizdir. Bu arada Fars Körfezi'nde eskiden beri İran'a ait olan çok sayıda ada vardır. Bu yüzden biz de biraz önce belirtildiği üzere sizleri bu adalarımızla tanıştırmak istedik.
Fars Körfezi yaklaşık 232.850 km² alanı ile İran ve Arabistan Yarımadası arasında mahsur kalan bir denizdir. İran İslam Cumhuriyeti, Umman, Irak, Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Bahreyn, Fars Körfezi'ne kıyısı bulunan ülkelerdir. Fars Körfezi'nin uzunluğu kuzeybatısında yer alan Ervend Irmağı'nın körfeze aktığı noktadan, güneydoğusunda yer alan Hürmüz Boğazı'na kadar yaklaşık 805 km²'dir. Fars Körfezi'nin eni ise 56 ile 288 km arasında değişir. Fars Körfezi'nin en derin noktası Rasul Mesnedem'de 182 metre ve en sığ noktası da Ervend Irmağı'nın önünde 30 metre kadardır. Fars Körfezi'nin kuzey sahilleri tamamen İran topraklarıdır ve ancak çok küçük bir bölümü kuzeybatıda Kuveyt ve Irak toprakları sayılır.
İran'ın da yer aldığı kıta sahası ve Fars Körfezi'nin derinliklerinde ise geniş çapta petrol kaynakları yer almaktadır. Bu kaynakların değerlendirilmesi bölge ticari ve iktisadi bakımdan özel önem kazandırmıştır. Fars Körfezi'nin kıyılarına paralel olarak bazı noktalarda denize ulaşan ve bazı noktalarda da deniz kıyısından iyice uzaklaşan bir dizi sıra dağları yer almaktadır. Böylece sahil şeridiyle bu dağların arasında da geniş ovalar şekillenmiştir. Öte yandan İran'ın balıkçılık sektörünün %78 kadarı Fars Körfezi kıyılarında faaliyet yürütür. Ervend, Karun, Cerrahi, Mend, Daleki ve Minab İran topraklarında yer alan ve Fars Körfezi'ne akan en büyük ırmaklardır. Bu ırmakların bazıları Zagros Sıra Dağları'ndan kaynaklanır. Thank you.
Fars Körfezi'nin adı dünyanın birçok eski atlasında yer alan bir isimdir. Ve çok eski zamanlardan beri bu deniz Fars Körfezi olarak anılmış ve anılmaktadır. 6. yüzyılın ünlü Yunan coğrafya bilgini Anaximander, dünya haritasında bu bölgeden Fars Körfezi adı ile söz etmiştir. Bu ad yine 1836 yılında Joachim Lelul ve 5. ve 6. yüzyıllarda Hecateus gibi ünlü coğrafya bilginlerinin dünya haritalarında kullanmış ve İran'ın güney kıyılarında yer alan deniz Fars Körfezi adı ile anılmıştır. 2. yüzyılın ünlü müneccim ve coğrafya bilgini Claudius Ptolemy, dünyanın çeşitli bölgelerini kapsayan ve 36 haritadan oluşan bir atlas hazırladı. Ve o da İran'ın güneyinde yer alan denizi Fars Körfezi anlamına gelen Sinus Persicus olarak adlandırdı.
Tahran Radyosu.
Fars Körfezi'nde denizciliğin mazisi ise çok eskilere ve en az M.Ö. 2000 yıl öncesine dayanır. Sümer, Aked ve İlam medeniyetlerinde yaşayan insanlar o dönemde Mezopotamya ile Sen Deresi arasında kalan bir denizde denizcilik yaptıkları bilinir. Araştırmalar Finikyalıların da ilkin Fars Körfezi'nde yer alan adalarda ve çevresindeki karalarda yaşadıkları ve Fars Körfezi'nde denizcilik yaptıklarını ortaya koymuştur. Ahameniş İmparatorluğu döneminde 1. Dariush, İranlı seçkin denizcilerden, Finikyalılardan ve bu imparatorluğun himayesi altında yaşayan Yunan denizcilerden yeni diyarları keşfetmek için denizcilik yapmalarını istedi. Bu emir, İranlıların Fars Körfezi ve çevresini daha iyi tanımalarına vesile oldu.
Fars Körfezi'nde denizcilik yapıldığını gösteren ve M.Ö. 4. yüzyıla ait olan en eski belgelerden biri, Nearhus adında bir denizcinin Makedonyalı İskender'in iktidarının 11. yılında onun emri üzerine deniz yolculuğuna başladığı anlatılıyor. Nearhus bu sayesinde Sent Irmağı'nın çıkışından başlayarak Hürmüz Boğazı'na geliyor ve Fars Körfezi'ni geçtikten sonra Karun Irmağı'nda demir atıyor. 146 gün süren bu seyahatten geriye kalan seyahatnamede Fars Körfezi'nde devasa ve muhteşem deniz fenerlerine işaret ediliyor.
Fars Körfezi'nin öneminin en büyük sebebi bu denizin tabanında ve kıyılarında var olan zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarıdır. Öyle ki bu bölge dünya petrol mahzeni olarak adlandırılıyor. Fars Körfezi İran, Irak, Kuveyt, Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde çıkarılan petrolün güzergahıdır. Bu yüzden önemli ve stratejik bir bölge sayılır. Dünyada üretilen petrolün %30 kadarı bu bölgede üretilir. Bu oran bazen artar, bazen de azalır. Fars Körfezi bölgesinde üretilen petrol ise Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı üzerinden dünyanın diğer bölgelerine sevk edilmesi gerekir. Fars Körfezi dünyanın diğer petrol zengini bölgelerine kıyasla maliyetin düşük olması ve bölgenin ihtiyacından çok daha fazla petrol üretilmesi, taşıma kolaylığı, mevcut kuyuların yüksek kapasitesi ve yeni kuyuların açılması gibi birçok meziyete sahiptir. Son tahminlere göre Fars Körfezi bölgesinin tespit edilen petrol kaynakları yaklaşık 730 milyar varil ve tespit edilen doğalgaz kaynakları da 70 trilyon metreküptür.
Fars Körfezi kıyısına çok sayıda önemli liman bulunuyor. Bunlara İran'da Bandar Abbas, Buşehr, Lenge, Horemşehir ve Mahşer limanlarını ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde Şarce, Dubai ve Abu Dhabi limanlarını ve Irak'ın Basra limanını örnek vermek mümkün. Fars Körfezi'nin bir başka önemli özelliği ise içinde barındırdığı irili ufaklı çok sayıda adadır. Bu adaların önemli bir bölümü ise İran İslam Cumhuriyeti'ne aittir.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin Fars Körfezi'ndeki adalarını tanıttığımız programımızın birinci bölümünün sonuna geldik.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da farsli.ir adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde yaşanan son gelişmeleri ve ilgili olayları ele almaya çalışıyoruz.
Sohbetimizde Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Avrasya'nın İran'la serbest ticaret için yeni adımı.
Taşkent'te Eko Dışişleri Bakanları toplantısı.
Ve İran-Kazakistan Karma Komisyonu'nun 18. toplantısı.
Bölgede yaşanan en önemli gelişmelerin başlıkları ile şimdi detaylar.
Avrasya Ekonomik Birliği Ticaret Bakanı Andriy Stepnev, yakın gelecekte İran ile bir serbest ticaret anlaşması imzalanacağını duyurdu. Andriy Stepnev, Avrasya Ekonomi Birliği'nin İran ile bazı konuların çözüme kavuşturmak için yapılan son müzakerelerin çok önemli olduğuna işaretle, söz konusu anlaşmanın çok yakın bir gelecekte imzalanacağından emin olduklarını belirtti. Avrasya Ekonomi Birliği'nin söz konusu üst düzeyli yetkilisi, yapılan görüşmelerin başlıca gündeminin İran ve başta Rusya olmak üzere Avrasya ile ticarette gümrük vergilerinin kaldırılması olduğunu söyledi. Avrasya Ekonomi Birliği Ticaret Bakanı, İran ve Avrasya Ekonomik Birliği arasında birçok konuda anlaşma sağlandığı bir ortamda bu açıklamayı yaptı.
Avrasya Ekonomik Birliği Ekonomik Komisyonu da yaptığı açıklamada şunları duyurdu. Geçen hafta Tahran'daki müzakereler sırasında iki taraf arasında gelecekteki anlaşma için bir mutabakat zaptı imzalandı. İran tarafı geçtiğimiz hafta Perşembe günü Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Ali Reza Peymanpak başkanlığındaki Avrupa Birliği Ticaret Bakanı Slepnev başkanlığındaki Avrasya Birliği heyetiyle müzakerelerde bulundu. İran ve Avrasya arasında serbest ticaret anlaşması son yıllarda karşılıklı anlaşmalardan sadece biridir. İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin büyük bir bölümü bu anlaşma çerçevesinde yapılacak gibi görünüyor. Nitekim İran ve Avrasya ülkelerinin bu anlaşma çerçevesinde serbest ticaret bölgeleri oluşturarak karşılıklı işbirliğini geliştirmeleri kararlaştırılmıştır.
Avrasya Birliği yetkilileri son birkaç yılda İran'la birçok müzakere turu düzenledi. Bu müzakerelerin yapılması Tahran'ın Avrasya Ekonomik Birliği ile işbirliği açısından önemli olduğunu göstermekti. Bu bağlamda İran Ticareti Geliştirme Örgütü'nün Uluslararası İlişkiler ve Ticaret Anlaşmaları Danışmanı Seyyedi geçen Nisan ayında şunları söylemişti. Bu turdaki görüşmeler her iki tarafında ürün listelerinin konusu oldu. Bu görüşmeler İran temsilcileri ve Avrasya Birliği'ne üye 5 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Serbest ticaret anlaşmasında her iki taraftan alınan malların yaklaşık %80'inin tarifesinin kademeli olarak sıfıra indirileceği, kalan %20'lik malın tarifesinin ise değişmeyeceği hükme bağlandı. Şu anda anlaşma metni büyük ölçüde tamamlandı ve her iki tarafça daha fazla değerlendirilmesi gereken birkaç konu var.
2019'da İran ile Avrasya Birliği arasındaki ticaretin değeri 2 milyar 400 milyon dolardı ve bu değer 2021'de 5 milyar dolara yükseldi. İran ile Avrasya arasındaki ticaret değerinin yaklaşık 4 milyar doları tarım ürünleri ile ilgiliyken endüstriyel makine ticareti son yıllarda artış göstermiştir. İran ayrıca Avrasya ülkelerine makine, metal, malzemeler ve mineraller ihraç etti. Önceki karşılıklı anlaşmasının serbest ticaret anlaşması haline gelmesi halinde İran ile Avrasya arasındaki malların yaklaşık %80'inin ticaret tarifesi sıfırlanacaktır. Bu konu karşılıklı ticaret hacmini artıracaktır. Zira Avrasya Ekonomik Birliği şimdiye kadar bunu büyük bir kapasite ile bir anlaşmayı da gündeminde bulundurmuyordu. Öte yandan İran'ın bu birliğe üyeliği için Rusya gibi üye ülkelerin bazı yetkililerinin desteğinin yanı sıra İran'ın ticaret payının artması ve Güney Kafkasya'daki mevcut koridorların gelişimi için jeopolitik konumunda İran'ın bu birliğe tam üyeliği için ortam sağlayabilir.
Tahran Radyosu.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı EKO üyesi ülke dışişleri bakanları toplantısının 26.sı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te geçen hafta düzenlendi. EKO dışişleri bakanları toplantısında aralarında İran, Türkiye, Pakistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'ın da bulunduğu üye ülkelerin bakanları ve temsilcileri katıldı. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı EKO'nun başka bir üyesi olan Afganistan bu toplantıya katılmadı. EKO Dışişleri Bakanları toplantısı, üyelerden birinin ev sahipliğinde üye ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katılımıyla yılda bir kez yapılıyor.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı EKO bölgesel bir teşkilattır. Teşkilatın önemli hedefleri arasında bölge içi ve bölge dışı ticaretin yaygınlaştırılması ve bu örgüte üye ülkelerin ticaretine dünya ticaretine entegre etme çabası şeklinde açıklanmıştır. Bölgesel ticaret, ulaşım ve transit geçişin genişletilmesi ve enerji konularında işbirliği, ekonomik işbirliği teşkilatının diğer öncelikleri arasında yer alıyor. Bu teşkilat hali hazırda 440 milyon nüfuslu ve 8 milyon 620 bin 697 kilometre kare alana sahip zengin petrol, doğalgaz ve endüstriyel tesislere sahiptir. EKO'nun üye ülkeler için en önemli rolü ekonomik ilişkileri genişletmektir. Bu bağlamda ekonomi uzmanı Sohrab Delangiz şöyle anlatıyor. Birkaç ülke arasındaki bölgesel ve yerel toplantılar EKO üyesi ülkeler için büyük kazanımlar sağlayabilir. Bu nedenle üye ülkeler ortak ekonomik fırsatlara ve tehditlere sahip olup birbirleriyle ekonomik işbirliği yapmaları halinde bu işbirliğinden yerel olarak yüksek faydalar elde edilebilir. Bu faydalar hem olumlu faydaların sağlanmasına hem de çevre sorunları, sınır meseleleri ve toz bulutları gibi muhtemel zararların şekillenmesine engeller.
Fakat EKO'nun bölgesel işbirlikleri birçok ekonomi, siyasi engelle karşı karşıya bulunuyor. İşte söz konusu engeller nedeniyle EKO üyeleri istenilen karşılıklı işbirliği düzeyine ulaşamamışlardır. Gümrük engellerinin kaldırılması ve EKO iç kanunlarının uyumlu hale getirilmesi EKO tüzüğünde bile üyeler tarafından üzerinde durulan hususlar arasında yer almaktadır. EKO'nun temel engellerinin bu ülkelerin iç hukuklarından kaynaklandığı ve bu ekonomik örgütlenmeye sahip ülkelerin yetkililerinin bu alanda daha fazla çaba göstermesi gerektiği açıktır. Bu arada EKO kurucu üyeleri olan İran, Türkiye ve Pakistan ise karşılıklı ekonomi, ticari, enerji, transit ve taşımacılık gibi bazı alanlarda iyi ve yapıcı işbirlikleri gerçekleştirmeyi başarmışlardır. Aynı zamanda EKO üyeleri arasında en güvenilir EKO üyesi ülkelerden biri olan İran, bölgesel işbirliğini güçlendirmek için ekstra çaba sarf ediyor. Örneğin halihazırda ekoticaret ortalaması yılda 10 üye ülkesi arasında gerçekleşen 60 milyar dolardan daha fazladır. Geçen yılın ilk yarısında İran'ın eko üyesi ülkelerle ticaret hacmi 9 milyar doları aşmış ve bu işbirliği hacmi İran'ın eko dış ticaretinde ikinci sırayı kaydetmesine neden olmuştur. Petrokimya, polimer ürünleri, otomotiv, teçhizat, halı ve el sanatları İran'ın eko üyesi ülkeleri yaptığı başlıca ihracat kalemlerini oluşturuyor.
Eko Ekonomik Teşkilatı'na üye ülkelerin ortak tarihi ve kültürel mirasa sahip dünyanın en hassas bölgelerinden birinde yer aldığını göz ardı etmemeliyiz. Bu nedenle eko üyeleri dünyanın ekonomik kutuplarından biri olma özelliğine sahiptir. Dünyanın coğrafyasına geniş çaptan atılan bir bakış, büyük küresel birliklerde bölge içi ticaretin önemli ölçüde büyüdüğünü göstermektedir. Buna rağmen eko ülkeleri arasında yapılan ticaret hacmi fazla açıklanmıyor. Halbuki eko üyelerinin gücü üyelerin kullandığı bölge içi ticaretten daha fazladır. Eko üyesi ülkeler ekonomik kalkınma için uygun platformlara sahiptir. Eko Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Taşkent'te yapılan toplantısında bu ekonomik teşkilatın en yüksek karar organı olan teşkilat üyelerinin kalkınma ve ilerleme alanında etkili kararlar alabilmesi beklenmektedir.
İran-Kazakistan Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Karma Komisyonu'nun 18. toplantısı Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı. İran İslam Cumhuriyeti başta komşu ülkeler olmak üzere farklı ülkelerle ortak ekonomik komisyonların kurulmasını gündemine almış ve Kazakistan'daki Astana toplantısı da bu amaçla gerçekleştiriliyor. İki gün süren bu toplantıya İran İslam Cumhuriyeti Tarım Cihadı Bakanı Seyyid Cevat Sadati Nejad başkanlığındaki bazı iş insanları başta olmak üzere kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan İran heyeti katıldı. Astana toplantısında tarım, sınır dışı tarım, liman işbirliği, bankacılık işleri, ulaşım ve transit, ticaret değerlerinin artırılması ve enerji gibi önemli konular söz konusu ekonomi komisyonundaki görüşmelerin odak noktasını oluşturuyor. Karma komisyonun 18. toplantısı sonunda iki ülkeye temsilcilerinin çok sayıda ikili işbirliği belgesini imzalamasına karar verildi.
2020 yılında İran'ın Kazakistan ile ticaretinin değeri 168 milyon dolar ihracat, 37 milyon dolar ithalat oldu ve bu da İran'a 130 milyon dolarlık pozitif bir ticaret dengesi getirdi. Tahran ve Astana Gümrük Dairesi tarafından yayınlanan son verilere göre geçen yıl İran ile Kazakistan arasındaki ticari ve ekonomik alışverişin değeri 380 milyon dolara ulaştı. Bu arada Tahran ve Astana'nın ikili ticaret kapasitesi yılda 3 ila 5 milyar dolar arasında. 1991'de bağımsızlığını kazanmasından sonra Sovyetler Birliği döneminde tahıl gibi tarımsal ürünlerin tedarikinde önemli merkezlerden biri olan Kazakistan, açık sulara erişiminin olmaması nedeniyle manları için ihraca transit yolu olarak İran'ın çeşitli iletişim yollarını kullanmıştır.
Aynı zamanda İran'ın ihtiyaç duyduğu bazı tahılların Kazakistan'dan tedarik edilmesi iki ülkenin yapıcı işbirliği ve yakın iletişim kurmasını sağladı. İki ülke arasındaki ticaretin değerini artırmayı başaran önemli ürünlerden biri de İran'ın Kazakistan'a ihraç ettiği en eski ve en eski ihraç ürünü olan inşaat malzemeleridir. Kazakistan'ın dış ticaretinin toplam değeri yıllık 95 milyar dolardır. Şüphesiz doğru bir planlama ile İran, Kazakistan'ın toplam dış ticaretinin %5'ini karşılayabilir. İran ile Kazakistan arasındaki ikili ekonomik ilişkilerin yanı sıra Avrasya Ekonomik Birliği de İran ile işbirliğine teşvik edilmiştir. Kazakistan son yıllarda Avrasya Ekonomik Birliği'nin en önemli ülkelerinden biri olmuştur.
Bu bağlamda Tahran ve Astana Ticaret Odası'nın İranlı Başkanı ve Ekonomi Uzmanı Emir Abedi, İran ve Avrasya Ekonomik Birliği ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasına atıfla bulunarak şöyle dedi. Dünyada ülkeler kendi aralarında serbest ticaret anlaşmalarına dahili olarak değiş tokuş yapmaktadırlar. Çünkü ülke ekonomisinin kapılarını ihracat ve ithalatla açmak ekonomik büyümeyi artırmakta, ihracat ve üretim kapasitelerini geliştirmektedir. Kazakistan'ın Avrasya Birliği'ne üye ülkeler arasında en büyük ikinci pazar olduğuna da dikkat çeken İranlı ekonomi uzmanı ayrıca şunları vurguladı. İran ile kültürel ve tarihi ilişkiler alanında Kazakistan'ın özel bir yeri var ve bu ülkeyle ekonomik ilişkilerin artmasını umut edebiliriz. Kazakistan'ın Tahran Büyükelçisi Eshat Uraz Bey, geçen yıl Kazakistan Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının yıl dönümü dolayısıyla Gorgan'da düzenlenen törende ülkesinin Tahran ile ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirme arzusunu açıkladı. Aynı zamanda Astana ve Tahran arasındaki işbirliğinin önemli nedeniyle Kazakistan Cumhurbaşkanı İran pasaportu sahiplerinin Kazakistan'a vizesiz seyahat edebileceklerini resmen açıkladı. Bu da İranlı iş adamlarının Kazakistan'daki varlığını kolaylaştırabilir.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya Gelişmeleri isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.ir'e takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olun.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Zeyd Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Zeyd Ali Hamenei aydınlatıcı beyanatında Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hükümetini örnek alarak hükümet idaresinde takvaya uyulması zaruretini işaretle, takvanın halka karşı kurnazca ve sinsice davranmaya mani olduğunu buyuruyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinin konuşmalarından naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Emirül Müminin bu siyasette özelliklerinden biri şuydu: hile ve aldatmaktan uzaktır. Hazretten nakledilen bir cümle şöyle diyor: dindarlık ve takva olmasaydı en politik insan olurdum. Eğer takva elimi ve ayağımı bağlamasaydı, Arapların tüm kesimleri ve kurnazlarından daha iyi hile bilirdim. Bir başka yerde Muaviye ve kendisiyle kıyas konusunda, zira Muaviye hükümette zeka ve hile ile bilinirdi, anlatılanlara göre şöyle buyuruyor: Allah'a yemin ederim ki Muaviye benden daha zeki değildir. Fakat Ali ne yapıyor? Temel takvaya riayet etmek ve ahlaka riayet etmek ise eli ve dili bağlanıyor. Emirül Müminin yönetimi budur. Takva olmazsa insanın eli ve dili açık olur. Her şey söylenebilir. Gerçek dışı konuşulabilir. İftira atabilir. İnsanlara yalan söyleyebilir. Taahhütlerini çiğneyebilir. Sırat-ı müstakim düşmanlarına gönül bağlayabilir. Takva olmazsa böyle olur. Emirül Müminin şöyle buyuruyor: ben siyaseti takva ile seçtim, takva ile benimsedim. Bu yüzden Emirül Müminin'in yönetiminde kurnazlık, sinsilik ve kirli işler ve benzeri yoktur, temizdir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.